Ayrım 2.
Rahip onaylar gibi başını salladı. Onu rahat bırak dedi binbaşı. İyi biri o. Nasıl olsa bu konuda elinden bir şey gelmez zaten dedi yüzbaşı. Hepimiz yerimizden kalkıp masadan ayrıldık. Bölüm 4. Sabah beni bitişik bahçedeki top ateşi uyandırdı. Pencereden içeri giren güneşi görünce yataktan kalktım. Gidip camdan dışarı baktım. Çakılla kaplı yollar nemliydi. Çimenlerin üzerinde çiğ vardı. Top iki kez ateş etti. Her seferinde patlamanın etkisiyle hava camlara çarpıp onları sarsıyor ve pijamamın önünü uçuşturuyordu. Silahları göremiyordum ama tam üzerimize ateş ettikleri açıktı. Orada olmaları çok can sıkıcıydı ama daha büyük olmamaları biraz rahatlatıyordu. Bahçeye bakarken yolda bir kamyonun motorunu çalıştırdığını duydum. Giyinip aşağı indim, mutfakta bir kahve içtim ve garaja gittim. Uzun çatının altına yan yana 10 araba dizilmişti. Bunlar tepelere ağır, küt burunlu ambulanslardı. Griye boyanmış karavanlara benziyorlardı. Dışarıda avluda tamirciler bir tanesinin üzerinde çalışıyorlardı. Üçü de sargı istasyonu olarak dağlara gönderilmişti. Hiç bu topa ateş etmezler mi diye sordum tamircilerden birine. Hayır sinyor tenente, küçük tepe koruyor onu. İşler nasıl gidiyor? Pek fena değil. Bu araba işe yaramaz ama ötekiler yürür. Çalışmayı bırakıp gülümsedi. İzinde miydiniz? Evet. Ellerini tulumuna silip sırıttı. İyi zaman geçirmişsinizdir. Ötekiler de sırıtıyorlardı. Güzeldi dedim. Bu arabanın sorunu nedir? İşe yaramaz artık. Bir yerini düzeltsen başka bir yeri bozuluyor. Şimdi sorun ne? Yeni halkalar. İşlerine döndüklerinde onların yanından ayrıldım. Motoru açılmış ve parçaları tezgahın üzerine saçılmış olan araba zavallı ve boş görünüyordu. Çatının altına gidip arabaların her birine tek tek baktım. Oldukça temizlerdi. Birkaç tanesi yeni yıkanmıştı, ötekiler tozluydu. Dikkatle tekerleklere baktım. Kesikler ve taş izleri arıyordum. Her şey iyi durumda görünüyordu. Benim orada olup işleri denetlememin ya da denetlemememin hiçbir şeyi değiştirmediği açıktı. Ben arabaların durumunun, gereken şeylerin getirilmesinin, yaralı ve hastaları sargı istasyonlarından getirmenin, onları dağlardan geriye, dağıtım istasyonuna çekmenin ve sonra da kağıtlarının üzerinde yazan hastanelere dağıtmanın ve bütün bu işlerin pürüzsüz işlemesinin büyük ölçüde bana bağlı olduğunu düşünmüştüm. Oysa orada olup olmamamın hiç de önemli olmadığı ortadaydı. Parçaları bulup getirmede bir sorun çıktı mı diye sordum tamirci teğmene. Hayır sinyor tenente, gazolin istasyonu nerede şimdi? Aynı yerde. İyi dedim ve eve geri dönüp kantin masasında bir bardak daha kahve içtim. Kahve soluk griydi, süt tozuyla tatlandırılmıştı. Pencerenin dışında güzelim bir ilkbahar sabahı vardı. Burnumda günün ileri saatlerinde havanın ısınacağını gösteren bir kuruluk hissediyordum. O gün dağlardaki istasyonları görmeye gittim ve öğleden sonra geç bir saatte kasabaya geri döndüm. Ben yokken bütün işler daha iyi gidiyormuş gibi görünüyordu. Saldırının yeniden başlayacağını duymuştum. Bizim tümen ırmağın üzerinde bir yere saldıracaktı ve binbaşı saldırı sırasında istasyonlardaki yaralılarla ilgileneceğimi söylemişti bana. Saldırıda askerler yukarılardaki dar bir geçitten ırmağı geçecek ve tepelere yayılacaklardı. Arabaların duracağı yerler ırmağın olanaklı olduğunca yakınlarında olmalı ve gizlenmeliydi. Elbette bu yerleri piyadeler seçecekti ama işleri bizim düzenlememiz bekleniyordu. Bu size yalancı bir askerlik duygusu veren şeylerden biriydi. Çok tozlanmış ve kirlenmiştim. Yıkanmak için odama çıktım. Rinaldi elinde Hugo'nun İngilizce grameriyle yatağın üzerinde oturuyordu. Giyinikti, siyah çizmelerini giymişti, saçları parlıyordu. Harika dedi beni görünce. Miss Berkeley'i görmek için benimle geliyorsun. Hayır. Evet. Lütfen gel ve onun üzerinde iyi bir izlenim bırak. Pekala. Temizlenmemi bekle o zaman. Yıkan ve olduğun gibi gel. Yıkandım, saçlarımı fırçaladım ve odadan çıkmaya hazırlandık. Bir dakika dedi Rinaldi. Belki bir içki içsek iyi olacak. Sandığını açıp bir şişe çıkardı. Strega olmaz dedim. Hayır grappa. Tamam. İki bardağa içki doldurdu. Baş parmaklarımızı havaya kaldırıp bardakları tokuşturduk. Grappa çok sertti. Bir tane daha. Tamam dedim. İkinci grappayı içtik. Rinaldi şişeyi yerine kaldırdı. Merdivenlerden aşağı indik. Kasaba boyunca yürürken sıcağı hissediyorduk ama güneş alçalmaya başladığı için hava çok güzeldi. İngiliz hastanesi savaştan önce Almanların yaptığı büyük bir villaydı. Miss Berkeley bahçedeydi. Yanında başka bir hemşire daha vardı. Ağaçların arasından beyaz üniformalarını görüp onlara doğru yürüdük. Rinaldi asker selamı verdi. Ben de asker selamı verdim ama daha hafifçe. Nasılsınız dedi Miss Berkeley. İtalyan değilsiniz değil mi? Yo hayır. Rinaldi öteki hemşireyle konuşuyordu. Gülüyorlardı. Ne garip şey İtalyan ordusunda olmak. Aslında ordu sayılmaz. Yalnızca ambulans. Yine de çok garip. Niçin yaptınız bunu? Bilmiyorum dedim. Her zaman her şey için bir açıklama olmaz. Ya olmaz mı? Ben olduğunu düşünecek biçimde yetiştirildim. Bu müthiş güzel bir şey. Böyle konuşmayı sürdürmek zorunda mıyız? Hayır dedim. Neyse bu da bir rahatlık sayılır değil mi? Bu sopa nedir diye sordum. Miss Berkeley çok uzun boyluydu. Bana hemşire üniforması gibi gelen bir şey vardı üzerinde. Sarışındı, kumral bir teni ve mavi gözleri vardı. Çok güzel olduğunu düşündüm. Oyuncak bir binici kırbacına benzeyen deri kaplı ince bir kamış çubuk vardı elinde. Geçen yıl öldürülen bir oğlanındı bu. Gerçekten çok üzüldüm. Çok iyi bir çocuktu. Benimle evlenecekti. Sam'da öldürüldü. Korkunç bir gösteriydi Sam'daki. Siz orada mıydınız? Hayır. Ben anlatılanları duydum dedi. Burada aşağılarda bu türden savaşlar olmuyor. Küçük sopayı bana gönderdiler. Annesi gönderdi. Eşyalarıyla birlikte geri göndermişler. Uzun süreden beri mi nişanlıydınız? 8 yıldır. Birlikte büyümüştük. Peki niçin evlenmemiştiniz? Bilmiyorum dedi. Evlenmemekle budalalık ettim. İstese ona evlenmeden de her şeyi verebilirdim ama bunun onun için kötü olacağını düşünmüştüm. Anlıyorum. Siz hiç kimseyi sevdiniz mi? Hayır dedim. Bir sıranın üzerine oturduk ona baktım. Çok güzel saçların var dedim. Beğendin mi? Hem de çok. O öldüğü zaman saçlarımı kestirecektim. Hayır. Onun için bir şeyler yapmak istiyordum. Anlıyor musun? O öteki şeye hiç aldırmıyordum. İstese her şeyi alabilirdi. İstediği her şeyi alabilirdi eğer bilseydim. Onunla evlenebilirdim ya da başka her şeyi yapabilirdim. Şimdi tüm bunları biliyorum. Ama o zamanlar o savaşa gitmek istiyordu ve ben bilmiyordum. Hiçbir şey söylemedim. O zaman hiçbir şey bilmiyordum. Onun için bunun daha kötü olacağını düşünmüştüm. Belki de buna dayanamayacağını düşünmüştüm. Sonra öldürüldü ve bu da her şeyin sonu oldu. Bilmem ki. Ah evet dedi. Bu her şeyin sonu. Öteki hemşireyle konuşan Rinaldi'ye baktık. Arkadaşının adı neydi? Ferguson. Helen Ferguson. Senin arkadaşın doktor öyle değil mi? Evet, çok iyi bir doktordur. Bu harika. Cephenin bu kadar yakınında herhangi bir işi yapan birini bulmak çok seyrek olan bir şey. Burası cepheye yakın değil mi? Evet, çok yakın. Aptalca bir cephe dedi. Ama çok güzel. Bir saldırı yapacak mısınız? Evet. O zaman sıkı çalışmamız gerekecek. Şimdilerde hiç iş yok. Uzun süredir mi hemşirelik yapıyorsun? 15'in sonundan beri. Nişanlım başladığında ben de başlamıştım. Onun benim çalıştığım hastaneye gelebileceği gibi aptalca bir düşünceye kapılmıştım. Bir hançer yarasıyla, sanırım ve başının çevresinde bir bandajla ya da omuzundan vurulmuş olarak, güzel bir tablo gibi. Burası tablo gibi güzel bir cephe dedim. Evet dedi. İnsanlar Fransa'nın neye benzediğini anlayamıyorlar. Eğer anlamış olsalardı bu işi sürdüremezlerdi. Bir hançer yarası almadı o, paramparça havaya uçurdular. Hiçbir şey söylemedim. Ne dersin, bu hep böyle sürecek mi? Hayır. Peki ne durduracak? Bir yerlerde zincirin bir halkası kopacak. Kopacak halka bizde olacak. Fransa en zayıf halka. Sam'da yaptıkları şeyler gibi şeyler yapmayı sürdürmeleri ve halkanın kırılmaması olanaksız. Kırılacak halka burası olmayacak dedim. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Geçen yaz çok iyi iş yaptılar burada. Yine de zayıf düşebilirler dedi. Herkes zayıf düşebilir. Almanlar da. Hayır dedi, sanmıyorum. Rinaldi ve Miss Ferguson'a doğru gittik. İtalya'yı seviyor musun diye sordu Rinaldi Miss Ferguson'a İngilizce. Eh işte. Anlamak yok, Rinaldi başını salladı. Bastante bene diye çevirdim, yine başını salladı. Bu iyi değil. İngiltere'yi seviyor musun? Çok değil, ben İskoç'um anlıyorsun sanırım. Rinaldi boş gözlerle bana baktı. O İskoç, bu yüzden İskoçya'yı İngiltere'den daha çok seviyor dedim İtalyanca. Ama İskoçya, İngiltere, bunu Miss Ferguson'a çevirdim. Pas encore dedi Miss Ferguson. Gerçekten değil mi? Hiçbir zaman biz İngilizlerden hoşlanmayız. İngilizlerden hoşlanmamak mı? Miss Berkeley'den hoşlanmamak mı? Oo, bu başka bir şey. O da yarı İskoç. Söylenen her sözü bu kadar ciddiye almamalısın. Bir süre sonra iyi geceler deyip ayrıldık. Eve yürürken Rinaldi, Miss Berkeley'nin seni bana yeğlediği çok açık. Ama o küçük İskoç da çok güzel dedi. Gerçekten öyle dedim. Ama ona hiç dikkat etmemiştim. Ondan hoşlandın mı? Hayır dedi Rinaldi. Bölüm 5. Ertesi akşam yeniden Miss Berkeley'i görmeye gittim. Bahçede değildi. Villanın yan kapısına gittim. Ambulanslar buraya çekiliyorlardı. İçeride başhemşireyi gördüm. Bana Miss Berkeley'nin nöbette olduğunu söyledi. Bir savaş var, biliyorsun herhalde. Bildiğimi söyledim. Sen İtalyan ordusundaki Amerikalı mısın diye sordu. Evet efendim. Nasıl oldu da girdin bu işe? Niçin bize katılmadın? Bilmiyorum dedim. Şimdi katılabilir miyim? Korkarım şimdi olmaz. Söylesene, niçin İtalyanlara katılmıştın? İtalya'daydım dedim. Ve İtalyanca biliyordum. Oo dedi. Ben de İtalyanca öğreniyorum. Çok güzel bir dil. Bazıları 2 hafta içinde öğrenebileceğinizi söylüyor. Yok, ben 2 haftada öğrenemem. Aylardır çalışıyorum. Eğer istersen 7'den sonra gelip onu görebilirsin. O zaman nöbeti bitmiş olacak. Ama yanında bir yığın İtalyan getirme. Güzel dilleri için bile getirmeyeyim mi onları? Hayır, güzel üniformaları için bile getirme. İyi akşamlar dedim. Arrivederci, tenente. Arrivederla asker selamı verip dışarı çıktım. Yabancıların utanmadan bir İtalyan gibi asker selamı vermeleri olanaksızdı. İtalyan asker selamı dışarıya satılmak için bulunmuş bir şey değildi. Gündüz hava iyice ısınmıştı. Irmak boyunca yukarıya, köprünün ayağındaki plavaya gittim. Saldırı oradan başlayacaktı. Bir önceki yıl karşı yakadan ilerlemek olanaksızdı. Çünkü geçitten dubalar üzerine kurulu köprüye giden tek bir yol vardı ve bu da neredeyse 1 mil boyunca makineli tüfek ve top ateşi altındaydı. Üstelik bir saldırı için gereken tüm malzemeleri taşımaya yetecek kadar geniş değildi ve Avusturyalılar burada tam bir kıyım gerçekleştirebilirlerdi. Ama İtalyanlar karşıya geçip ırmağın öteki yakasında biraz ilerleyerek ırmağın Avusturya kıyısında yaklaşık 1,5 millik bir yeri ele geçirmişlerdi. Burası çok iğrenç bir yerdi ve Avusturyalıların onların burayı ele geçirmesine izin vermemeleri gerekirdi. Sanırım bu karşılıklı hoşgörü sonucunda olmuştu. Çünkü ırmağın daha aşağısındaki köprü ayağı hala Avusturyalıların elindeydi. Tepenin üzerindeki Avusturya siperleri İtalyan hatlarından yalnızca birkaç yarda uzaktaydı. Bir zamanlar burada küçük bir kasaba varmış ama şimdi yerinde yalnızca yıkıntılar vardı. Geriye kalan tek şey yıkık bir demiryolu istasyonu ve tamir edilemeyen ve çok açıkta olduğu için kullanılamayan yıkık bir köprüydü. Dar yoldan aşağıya ırmağa doğru indim. Tepenin altındaki sargı istasyonunda arabadan indim, dağın bir çıkıntısının koruduğu dubalı köprüyü geçip yıkık kasabadaki ve yamaç kıyısındaki siperler arasından yürüdüm. Herkes hendeklerin içine girmişti. Topçudan yardım istemek için ya da telefon telleri koptuğunda işaret vermek için hazırlanmış, bir dokunuşta ateşlenecek roketler yerlerine yerleştirilmişlerdi. Her yer sessiz, sıcak ve kirliydi. Avusturya cephesindeki tellere baktım. Görünürde kimse yoktu. Hendeklerden birinde tanıdığım bir yüzbaşıyla bir içki içip yeniden köprüye geri döndüm. Dağın üzerine çıkacak ve zikzaklar yaparak köprüye inecek yeni ve geniş bir yolun yapımı bitmek üzereydi. Bu yolun yapımı bittiğinde saldırı başlayacaktı. Ormandan keskin dönüşlerle aşağı iniyordu. Plana göre her şey yeni yola indirilecek, sonra boş kamyonlar, dolu ambulanslar ve bütün geri dönüş trafiği yukarıdaki eski ve dar yola verilecekti. Sargı istasyonu ırmağın Avusturya yakasındaki tepenin eteğindeydi. Sedye taşıyıcılar yaralıları dubalı köprüden geri getireceklerdi. Saldırı başladığında da aynısı olacaktı. Görebildiğim kadarıyla yeni yolun alçalmaya başladığı son 1 mil kadarlık bölümü Avusturyalılar tarafından sürekli olarak bombalanabilecek bir konumdaydı. İşler çok karışabilecek gibi görünüyordu. Yine de arabaların bu son zorlu parçayı geçtikten sonra gizlenebilecekleri ve Dubalı Köprü'den geçirilen yaralıları bekleyebilecekleri bir yer buldum. Yeni yoldan arabayla geçmeyi isterdim ama henüz bitmemişti. Geniş ve sağlam yapılı görünüyordu. Dağ tarafındaki ormanın açıklıklarından bakıldığında dönüşlerin de görünümü çok etkileyiciydi. Arabalar metal frenleriyle burada bir sorun yaşamayacaklardı. Üstelik zaten aşağı inerken yüklü de olmayacaklardı. Geriye dönerken dar yoldan yukarı çıktım. İki jandarma arabamı durdurdu. Bir top mermisi düşmüştü. Biz beklerken yolun üzerine üç tanesi daha düştü. Bunlar 77'liklerdi. Havada ıslık çalarak aşağı iniyor, sert ve parlak bir ateş çıkararak patlıyorlardı. Arkalarından yolun üzerini gri bir duman kaplıyordu. Jandarmalar elleriyle yola devam etmemizi işaret ettiler. Top mermilerinin düştükleri yerlerden geçerken küçük çatlaklardan kaçınmaya çalışıyordum. Burnuma patlayıcının kokusu ve çevreye saçılan kil, taş ve yeni parçalanmış çakmak taşı kokusu geliyordu. Gorizia'ya, villamıza geri dönüp söylediğim gibi nöbetteki Miss Berkeley'i görmeye gidecektim. Akşam yemeğini çabucak yedikten sonra İngilizlerin hastane yaptıkları villaya gitmek için ayrıldım. Burası çok geniş ve güzeldi. Çevrede güzel ağaçlar vardı. Miss Berkeley bahçede bir sırada oturuyordu. Miss Ferguson onunla birlikteydi. Beni gördüklerine sevinmiş gibi görünüyorlardı. Çok kısa bir süre sonra Miss Ferguson özür dileyip yanımızdan ayrıldı. "Sizin ikinizi yalnız bırakayım," dedi. "Ben olmadan da çok iyi anlaşıyorsunuz." "Gitme Helen," dedi Miss Berkeley. "Gerçekten gitsem iyi olacak. Birkaç mektup yazmam gerekiyor." "İyi geceler," dedim. "İyi geceler Mr. Henry." "Sansürün canını sıkacak şeyler yazma. Tasalanma. Yalnızca ne kadar güzel bir yerde yaşadığımızı ve İtalyanların ne kadar cesur olduklarını yazıyorum." "İyi bir kız," dedim. "Aa evet, çok iyidir. Hemşire o. Sen de hemşire değil misin?" "Yo, hayır. Ben V.A.D. denilen bir şeyim. İşimiz çok ağır ama kimse güvenmez bize." "Niçin?" "Yapılacak pek bir şey olmadığında bize güvenmezler. Gerçekten iş olduğunda güvenirler." "Aradaki ayrım nedir?" "Hemşire doktor gibidir. Yetişmesi uzun zaman alır. Bir VAD kestirmeden gider." "Anlıyorum." İtalyanlar kadınların cephenin bu kadar yakınında olmasını istemiyorlardı. Bu yüzden hepimizin çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Hiç dışarı çıkmıyoruz. "Yine de ben gelebiliyorum." "Aa evet, manastırda değiliz. Savaşı bir yana bırakalım." "Bu çok zor. Bırakılacak bir yer yok ki." "Pekala." Karanlıkta birbirimize baktık. Onun çok güzel olduğunu düşünüyordum. Eline uzandım. Bunu yapmama izin verince elini tuttum ve kolumu ona doladım. "Hayır," dedi. Kolumu olduğu yerden çekmedim. "Niçin?" "Hayır." "Evet," dedim. "Lütfen." Karanlıkta onu öpmek için öne eğildiğimde gözlerimde keskin bir şimşek çaktı. Yüzüme sert bir tokat atmıştı. Eli burnuma ve gözüme çarpınca istemsizce gözlerim yaşardı. "Çok özür dilerim," dedi. Belli bir üstünlük kazandığımı hissediyordum. "Çok haklıydın." "Gerçekten çok üzgünüm," dedi. "Ama işin şu akşam iznindeki hemşire kısmına dayanamadım yalnızca. Canını yakmak istememiştim. Canını acıttım değil mi?" Karanlıkta bana bakıyordu. Kızgındım ama yine de kendimden emindim. Bir satranç oyunundaki gibi önümdeki tüm hamleleri görüyordum. "Sen tam olarak doğru olanı yaptın," dedim. "Benim için hiç sakıncası yok." "Zavallı adam. Biliyor musun, çok gülünç bir yaşam sürüyorum. İngilizce bile konuşmuyorum hiç. Üstelik sen de öyle güzelsin ki." Ona baktım. "Saçma sapan şeyler söylemek zorunda değilsin. Üzgün olduğumu söyledim. İyi anlaşıyoruz seninle." "Evet," dedim. "Üstelik savaştan da uzaklaştık." Güldü. Onun gülüşünü ilk kez duyuyordum. Yüzünü inceledim. "Çok tatlısın," dedi. "Hayır, değilim." "Evet, çok sevimlisin. Eğer senin için bir sakıncası yoksa seni öpmekten mutlu olurum." Gözlerinin içine baktım. Daha önce yaptığım gibi kolumu ona dolayıp öptüm. Çok sertçe öpüyordum onu. Sımsıkı sarılmıştım. Dudaklarını açmaya çalışıyordum. Dudakları sıkıca kapalıydı. Henüz kızgınlığım geçmemişti. Ona sarıldığım sırada birdenbire titredi. Onu kendime bastırdım. Yüreğinin çarpışını hissedebiliyordum. Sonra dudakları aralandı. başı arkaya, elime yaslandı. Ardından omzuma yaslanıp ağlamaya başladı. "Ah canım," dedi, "bana iyi davranacaksın değil mi?" İşler karıştı diye düşündüm. Saçını okşayıp omuzunu okşadım hafifçe, ağlıyordu. "Bana iyi davranacaksın değil mi?" Başını kaldırıp bana baktı. "Çünkü çok garip bir yaşantımız olacak." Bir süre sonra onunla birlikte villanın kapısına yürüdüm. İçeri girdiğinde ben de eve döndüm. Villaya döndüğümde yukarı odaya çıktım. Rinaldi yatağında yatıyordu. Bana baktı. "Demek Miss Berkeley ile işleri ilerlettin. Arkadaşız onunla. Üzerinde kızışmış bir köpeğin kendinden hoşnut havası var." Söylediği şeyi anlamamıştım. "Bir neyin?" "Üzerinde," dedim. "Kendinden hoşnut havası var bir." "Kes şunu," dedi. "Biraz sonra birbirimize aşağılayıcı sözler söylemeye başlayacağız." Gülüyordu. "İyi geceler," dedim. "İyi geceler küçük yavru köpekçik." Yastığımla mumunun üzerine vurdum ve karanlıkta yatağa yattım. Rinaldi mumu düştüğü yerden aldı, yaktı ve okumasını sürdürdü. Bölüm 6. İki gün istasyonları dolaşmaya gittim. Eve döndüğümde saat çok geç olduğundan ertesi akşama kadar Miss Berkeley'i görmedim. Bahçede değildi. Aşağıya inene kadar hastanenin ofisinde onu beklemem gerekti. Ofis olarak kullandıkları odanın duvarları boyunca boyalı tahta sütunların üzerlerinde çok sayıda mermer büst vardı. Ofisin açıldığı koridorunda iki yanında bunlardan diziliydi. Mermerin hepsini birbirine benzeten havası vardı üzerlerinde. Heykeller gözüme her zaman can sıkıcı görünmüştür. Yine de bronz biraz bir şeye benzer. Ama mermer büstler bir mezarlığı düşündürürler bana. Mezarlıkların içinde de güzelleri vardır aslında. Örneğin Pisa'daki gibi. Kötü mermerler görmek isterseniz gideceğiniz yer Cenova'dır. Burası çok zengin bir Alman'ın villasıydı. Bu büstler için çok fazla para ödenmiş olmalı. Bunları kimin yaptığını ve ne kadar para aldığını merak ettim. Büstlerdeki insanların ailenin üyeleri olup olmadığını anlamaya çalıştım. Ama hepsi de birbirinin aynı klasik büstlerdi. Bunlara bakıp da bir şey söylemek olanaksızdı.